Ayrım 6.
Ama bir zamanlar o evlerde güzelim partiler verilirdi, danslar edilirdi. Toplantılar yapılır, dualar düzenlenir, herkes bağırır çağırırdı. Düğünler olurdu o evlerde. Bunları hatırlayınca canım kasabaya inip bir yığın insanı öldürmek istiyor. Traktörü sokup bu topraktaki halkı boşaltmakla neleri yok ettiklerini düşününce... Nelerdi o yok ettikleri? Kâr marjları sağlam olsun diye feda ettikleri şey neydi? Bu toprağın bir halta yaramayacağını babam da biliyor. Yıllardır kimse dişe dokunur bir ürün alamadı buradan. Ama masalarının başında oturan orospu çocukları kendi kâr marjları uğruna insanları parçalayıverdiler, ikiye bölüverdiler. İnsanın oturduğu toprak o insanın kendisidir. Şimdi yolların üzerinde, kamyonların tepesinde giderken tam ve bütün insan sayılmaz ki onlar. Yaşamıyorlar ki artık. Orospu çocukları öldürdü onları. Birden sustu. İnce dudakları hala kıpırdıyor, göğsü hala inip kalkıyor ama sesi çıkmıyordu. Oturup ateşin ışığında kendi ellerine baktı. Ben çok zamandır kimseyle konuşmadımdı diye özür diledi alçak sesle. Mezarlık hayaleti gibi sessizce dolaşıp duruyorum öyle işte. Casey uzun tahta parçalarını ateşin ortasına doğru biraz daha itti. Alevler onları yalayıp yukarılara yükseldi. Etlerin çevresini bir kere daha sardı. Gecenin nispeten serin havası genleşmiş, tahtaları sıkıştırırken evin çatırdadığı duyuldu. Casey alçak sesle konuştu. O yola çıkanları görmem gerek. İçimden bir duygu görmem gerek diyor bana. Hiçbir vaazın sağlayamayacağı yardımlara ihtiyaçları var. İnsan daha yaşamadan cennet umudunu ne yapsın? Kendi ruhları yerlerde sürünürken kutsal ruhu ne yapsınlar? Yardıma ihtiyaçları olacak. Ölmeye sıra gelmeden önce yaşamaları şart. Joe sinirli sinirli bağırdı. Tanrı aşkına şu etleri sıçan gibi ufalmadan yiyelim artık. Baksanıza şuna, koklasanıza. Ayağı fırladı. Et parçalarını telin üzerinde kaydırdı, ateşin dışına doğru aldı. Mulinin çakısını kaptı, etlerin birini testere gibi kesti kesti, sonunda telden iyice kurtardı. Bu papazın payı dedi. Sana papaz değilim dedim. Bu insanoğlunun payı öyleyse. Bir parça daha kesti. Al Muli, eğer yiyemeyecek kadar sıkkın değilsen tabii. Kara tavşan bu, sığır etinden sert. Gerisin geri oturdu, uzun dişlerini ete geçirdi. Kocaman bir parça kopardı, çiğnedi. Tanrım çıtırdayışına bak. Bir lokma daha koparırken kendinden geçer bir hali vardı. Muli oturup elindeki ete baktı. Belki de öyle konuşmamam gerekirdi dedi. Belki bu tür şeyleri insan içinde tutmalı. Casey ağzı tavşan etleriyle dolu dolu ona baktı. Hızla çiğnedi. Kaslı boğazı yutabilmek için sıkıştı. Yo, konuşmalısın dedi. Bazen üzgün insan o üzgünlüğü konuşa konuşa atıverir ağzından dışarı. Bazen öldürecek olan konuşa konuşa cinayeti bile çıkarır içinden. Kimseyi öldürmesine gerek kalmaz. Sen doğru olanı yaptın. İnsan elinden gelirse kimseyi öldürmemeli. Tavşandan bir lokma daha ısırdı. Joe elindeki kemikleri havaya fırlattı. Ayağı sıçradığı gibi teli kesti. Muli artık ağır ağır yemeye başlamıştı. Ufacık sinirli gözleri yanındaki adamların birbirine bir ötekine dönüyordu. Joe etini yerken kaşlarını vahşi hayvanlar gibi çatıyordu. Ağzının kenarlarında yağlardan bir iz olmuştu. Muli ona uzun uzun çekingen sayılabilecek bakışlarla baktı. Eti tutan elini aşağı indirip Tommy dedi. Joe başını kaldırdı ama ağzındaki eti çiğnemekten vazgeçmedi. Ha dedi ağzı dop dolu. Tommy adam öldürmekten söz ettim diye kızmadın ya bana. Alınmadın ya Tom. Yo dedi Tom. Yo alınmadım. Bir şeydir oldu yoksa. Herkes biliyordu senin suçun olmadığını dedi Muli. Koca Turnbull sen çıkar çıkmaz geberteceğini söylüyordu sağda solda. Kimse benim oğlumu öldürüp de yakasını sıyıramaz diyordu. Ama tüm köy halkı el birliği etti, vazgeçirdi onu bundan. Sarhoştuk dedi Joe alçacık bir sesle. Dansa gitmiş sarhoş olmuştuk orada. Nasıl başladı hatırlamıyorum bile. Birden bıçağın bana battığını hissettim. Bu beni hemen ayılttı. İlk gördüğüm şey bıçağıyla bana tekrar yanaşmakta olan Herp oldu. O sıra okulun duvarına dayanmış duran kürek ilişti gözüme. Yakaladığım gibi kafasını indiriverdim. Herp'e hiçbir düşmanlığım yoktu. İyi çocuktu. Küçüklüğünde kız kardeşim Rosa Sharn'ın peşinde dolaşırdı. Yo, severdim Herp'i. Herkes de babasına bunu söyledi. Sonunda yatıştırdılar ihtiyarı. Diyorlar ki Turnbull'da ana tarafından Hatfield kanı varmış. O yüzden soyunu utandırmamaya çalışıyormuş. Doğru mudur yanlış mıdır bilemem. Ailesiyle 6 ay kadar önce Kaliforniya'ya gitti o da. Joe son tavşan parçalarını telden aldı, herkese dağıttı. Tekrar oturduğunda artık daha yavaş yiyordu. Her lokmayı daha düzenli çiğniyor, ağzının çevresindeki yağları koluyla siliyordu. Kara gözleri yarı kapalı, kapakları inik inik sönmekte olan ateşe baktı. Herkes batıya gidiyor dedi. Ben ise gözaltındayım. Eyalet sınırlarından çıkamam. Gözaltı mı diye sordu Muli. Duymuştum öyle bir şey. Nasıl oluyor? Beni erken saldılar. Zamanından 3 yıl önce. Bir takım şeyleri yapmam gerekiyor ama. Yoksa hemen tekrar içeri alırlar. Düzenli aralıklarla gidip kendimi göstermeliyim falan filan. Size nasıl davranıyorlardı McAllister'da? Karımın kuzeni içerideydi. Canını okumuşlar. O kadar da kötü değil dedi John. Orası da başkaları gibi işte. Patırtı çıkarırsan canını okurlar tabii. Gardiyanlar sana takmadıkça idare edersin aslında. Takarlarsa işin bitik tabii. Ben idare ettim. Kendi işime baktım herkes gibi. Adam gibi yazı yazmasını öğrendim. Kuşları muşları çizmesini de öğrendim. Bir tek kelime yazmayı değil. Bir çırpıda kuş resmi yapabildiğimi görünce babam fena bozulacak. Hiç hoşlanmaz öyle süslü püslü şeylerden. Yazı yazmasını bile sevmez. Korkutuyor onu biraz galiba. Babam ömründe ne zaman yazı görmüşse birisi bir şeyini koparıp almıştır elinden mutlaka. Sizi dövüp övmüyorlar mıydı orada? Yok. Ben kendi işime bakıyordum. Hoş tabii insan 4 yıl boyunca ha babam aynı şeyleri yapıp durmaktan iyice usanıyor. Utanılacak bir şey yapmışsa onu düşünür herhalde. Ama ben şu anda da Herb Turnbull'u elinde bıçakla üstüme geliyor görsem yine kafasına o küreyi indirirdim. Kim olsa yapar dedi Muli. Papaz ateşe doğru baktı. Geniş alnı daha bir beyaz göründü. Parlayan küçük alevler boynundaki ip gibi kasları buldu. Eller dizlerinin çevresinde kenetlenmiş parmak eklemlerini çekiştirip duruyordu. Joe son kemikleri de ateşe fırlattı. Parmaklarını yaladı, sonra pantolonunu sildi. Ayağa kalktı, su şişesini balkondan aldı, ufak bir yudum içti, yerine oturmadan önce ötekilere de uzattı. Oturup sözlerine devam etti. Beni en çok sıkan bu işte bir mantık olmamasıydı. Yıldırım düşüp bir ineği öldürse ya da sular kabarıp ortalığı sel bassa insan mantık aramaz. Böyledir bu der geçer. Ama bir grup insan seni tutar 4 yılına bir yere kilitlerse bunda bir mantık olması gerek. İnsan her şeyi düşünerek yapmalı çünkü. Beni alıp kapatıyorlar, 4 yıl boyunca besleyip bakıyorlar. Bu ya beni çok etkilemeli, aynı şeyi bir daha yapmamalıyım ya da beni öyle korkutmalı ki bir daha yapmaya korkmalıyım. Durakladı. Ama Herb olsun, başkası olsun, şimdi üstüme gelmeye kalksa ben yine yapardım aynı şeyi. Hem de düşünmeden önce yapıp bitirmiş olurdum. Hele de içmişsem. Bu tür mantıksızlık canını sıkıyor insanın. Muli gözlemde bulundu. Yargıcın dediğine göre suçun hepsi senin olmadığından hafif ceza verilmiş sana. Joe devam etti. McAllister'da biri var. Müebbet. Durmadan okur. Müdürün sanki sekreteri. Yani mektuplarını falan yazıyor. Öyle zeki herif ki. Durmadan yasaları okur. Ona benzer şeyleri okurdurur. Bir keresinde konuşmuştum onunla. Ne kadar çok okuduğu konusunda. Diyor ki kitapları okumak da pek işe yaramıyormuş. Cezaevlerinin şimdiki durumunu olsun, eski durumlarını olsun hep okumuş. Okumadığı bir şey kalmamış. Ama dediğine göre şimdi daha da mantıksız buluyormuş her şeyi. Okumadan önce yine biraz daha iyi anlıyormuş. Anlattığına göre bu iş akıl almayacak kadar eski zamanda başlamış. Kimse de durduramamış gidişi. Kimsenin değiştirmek gerektiğini düşünecek kadar aklı yokmuş. Aklınız varsa okumayın bunları diyor. Okursanız aklınız daha beter karışır diyor. Hükümetleri yönetenlere de hiç saygınız kalmaz diyor. Benim şimdi de pek saygım yok onlara dedi Muli. Bize baskı yapan bir tek hükümet var, o da güvenlik kar marjı. Beni esas sarsan tek şey aslında Willy Feli. Onun o traktörü sürüşü. Eskiden anasının babasının ter döktüğü toprakta şimdi sahte patronluk taslıyor. Ona kaygılanıyorum. Başka yerden gelen bir yabancı olsa aklı ermez, durumu bilmez, onu anlarım. Ama Willy buranın bir parçası. O kadar bozuldum ki sonunda gittim sordum kendisini. Küplere bindi. 2 çocuğum var dedi. Karım da var, karımın anası da var dedi. Hepsi yemek bekler dedi. Konuştukça daha da köpürdü. Bana en başta kendi ailemi düşünmek düşer dedi. Başkalarına ne oldu, onların kendi bileceği iş dedi. Sanki utanıyordu, o yüzden kızıyor gibiydi. Jim Casey sönmekte olan ateşe bakıp duruyordu. Gözleri daha iri açılmış, boyun kasları daha dışarı fırlamış gibiydi. Birden bağırdı. Anladım. İnsanda kutsal ruhtan bir damlacık olsun yeter. Buldum işte, bir anda. Ayağı fırladı. Kafasını sallaya sallaya ileri geri dolaşmaya başladı. Bir zamanlar bir çadırım vardı diye anlattı. 500 insan toplanırdı oraya her gece. Siz ikiniz de beni tanımadan önce. Durdu, karşılarına dikildi. Buralarda millete vaaz verdiğinde hiç para falan toplamadığıma dikkat ettiniz miydi? Ne ambarlarda ne de açık havada. Vallahi toplamazdın dedi Muli. Bura halkı sana para vermemeye öyle alıştı ki başka papazlar gelip şapka dolaştırmaya kalkınca kızar oldular. Öyleydi. Yiyecek 1-2 lokma alırdım dedi Casey. Pantolonum eskidiğinde bir eski pantolon alırdım. Tabanlarım yere değmeye başladığında bir eski pabuç alırdım ama çadırım olduğu zamanlarda durum hiç de öyle değildi. O zamanlar gün olur 10-20 dolar toplardım. O türlüsü beni mutlu etmedi, ben de bıraktım. Bir süre mutlu oldum. Galiba şimdi anlıyorum. Sözlerle anlatabilir miyim, orasından emin değilim. En iyisi anlatmaya çalışmamak. Ama belki bir papaza da yer vardır. Belki tekrar vaazlara başlayabilirim. Millet yollarda tek başına, gidecekleri yerleri, konaklayacakları toprakları, evleri yok. Bir tür yuvaları olması şart. Belki... Ateşin tepesine dikilip durdu. Boynunda yüzlerce kas çizgisinin kabarıklığı belli oldu. Alevlerin ışığı göz bebeklerine dalıp orada kızıl korlar tutuşturdu. O duruyor, ateşe bakıyordu. Yüzü bir şey dinliyormuş gibi gergindi. Fikirleri koparmaya, çevirmeye, fırlatıp saçmaya pek alışkın olan elleri hareketsizdi. Az sonra ceplerin içine doğru süzüldüler. Yarasalar solgun ateşin ışığına girip girip çıkıyor, puhu kuşunun gargara gibi sesi tarlalardan doğru onlara kadar geliyordu. Tom usulen cebine uzandı, tütününü çıkardı, sigarasını yavaş yavaş sardı, bir yandan onunla uğraşırken bir yandan ateşe doğru baktı. Papazın uzun konuşmasını hiç aldırmıyor, sanki başkalarının duymaması, incelememesi gereken özel bir şeymiş gibi davranıyordu o sözlere karşı. O da konuştu. Geceleri yatağıma girdim mi hep eve dönüşümü düşünüyordum. Belki dedemle büyükannem ölmüş olur diyordum kendi kendime. Belki yeni çocuklar doğmuş olur. Babam belki eskisi kadar sert olmaz artık. Annem belki biraz geri çekilir, işleri kısmen roza şarına yıkar. Eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Neyse, şimdilik burada uyuyalım bari. Sabah olunca kalkar John amcanın evine gideriz. En azından ben giderim. Gelir misin benimle Casey? Papaz hala kömürlerin ta içine bakıp duruyordu. Yavaşça, evet, seninle geliyorum dedi. Ailen yollara düşünce de onlarla beraberim. Yol üstünde nerede insan varsa ben de orada olacağım. Başımızın üstünde yerin var dedi John. Anam seni hep severdi, güvenilecek bir papaz derdi. Rosa Shan küçüktü daha o zamanlar. Başını çevirdi. Muli, sen de geliyor musun bizimle? Muli'nin gözleri az önce üzerinde yürüyüp geldikleri yolun ötelerine doğru bakıyordu. Geliyor musun Muli? Diye tekrarladı Joad. Hı? Yo, ben hiçbir yere gitmem. Hiçbir yerden de ayrılmam. Şu ilerideki sıçrayan ışığı görüyor musunuz? Herhalde pamuk ekim alanının kontrol şefi olmalı. Birileri bizim ateşi gördüler belki de. Tom baktı. Ateşin şavkı tepeye kadar ulaşıyordu. Kimseye bir zarar verdiğimiz yok ki dedi. Oturalım yerimizde. Bir şey yapmadık. Muli gıdaklayan tavuk gibi konuştu. Yapıyoruz. Burada oturmakla bile suç işliyoruz. Başkasının toprağına girdik. Kalamayız burada. 2 aydır beni yakalamaya çalışıyor bunlar. Şimdi bana bakın. Eğer bu gelen arabaysa kalkıp şu pamukların arasına gireceğiz. Oraya uzanıp yatacağız. Uzaklara kadar gitmek zorunda değiliz. Varsın arasında bulsunlar bizi. Her pamuk sırasının iki yanına bir bir bakmaları gerek. Siz kafanızı kaldırmayın yeter. Joad sordu. Ne oluyor sana Muli? Kaçıp saklanacak adamlardan değildin sen. Kurt gibiydin. Muli yaklaşan ışıklara baktı. Dedi. Kurt gibiydim. Şimdi de sansar gibi oldum. Ava çıktın mı güçlüsündür. Kimse avcının üstesinden gelemez. Ama avlanan sensen o zaman durum değişir. Bir şey oluverir sana. Güçlü değilsindir artık. Öfkeli olabilirsin ama güçlü değil. Benim peşimde uzun süredir avcılar var. Kendim avcı olmayalı epey zaman oldu. Belki karanlıkta birini ateş edebilirim. Ama kimsenin kafasına çit direğini falan indiremem. Sizi de kendime de kandırmayayım. Durum böyle işte. Sen git saklan dedi John. Keyiz ile ben burada kalalım. Bu itlere 2 kelime söyleyelim. Işık epey yaklaşmıştı. Yukarılara doğru bir zıpladı, sonra görünmez oldu. Az sonra bir daha zıpladı. Üçü birden bakıyorlardı. Muli, av olmanın bir başka yanı daha vardır dedi. İnsanın aklına türlü türlü tehlikeli şeyler gelir. Avcıyken onları düşünmezsin. Düşünmeyince de korkmazsın. Demin kendi ağzında söyledin bana. Başın derde girerse seni tekrar McAllister'a tıkacaklar. 7 yılını doldurasın diye. Evet öyle dedi Joad. Öyle dediler. Ama burada oturmak, dinlenmek, yere uzanıp uyumak demek, başını derde sokmak demek değil ki. Suç sayılmaz bunlar. Sarhoş olmaya, patırtı çıkarmaya benzemez. Muli güldü. Görürsün. Burada otur da bak. Araba gelince görürsün. Belki de Willi Feli'dir gelen. Willi artık şerif yardımcısı oldu. Ne diye el alemin arazisine giriyorsunuz der sana. Sen de Willi'nin ne bok herif olduğunu ta baştan bildiğin için sana ne dersin? Bu sefer Willi kızar. Buradan defol yoksa seni içeri tıkarım der. Sen de salak bir Feli'nin belki korktu, belki de kızdı diye hıncını senden çıkarmasına izin vereceklerden değilsin elbette. Çekti bir blöf, sen de görmek zorundasın. Diklenirsin, başladın götüreceksin elbette. Girip pamukların arasında yatmak, onları arattırmak o kadar daha kolay ki. Üstelik daha eğlenceli de. Kızarlar ama bir şey yapamazlar. Sen de oradan onlara bakıp gülersin. Oysa Willi ile ya da patronların herhangi biriyle konuşmaya kalktın mı, ister istemez soylarına söveceksin. Onlar da seni tutup içeri alacaklar. 3 yıllığına tekrar McAllister'da alacaksın soluğu. Doğru söyledin dedi Jod. Her dediğin mantıklı ama tanrım nefret ediyorum böyle itilip kakılmaktan. Willie'ye horozlanmayı 1000 kere tercih ederdim. Silahı var dedi Muli. Kullanırdı çünkü şerif muavini. O zaman ya seni öldürmek zorunda ya da sen silahı onun elinden kapıp onu öldürmek zorundasın. Boş versene Tommy. Sen de kendi kendine orada yatıp onları kandırdım deyiver. Aslında sen kendine ne söylersen ondan ibarettir yaptığın. Güçlü ışıklar gökyüzüne doğru vurmuştu. Motorun sesi bile duyuluyordu. Haydi Tommy, uzağa gidecek değiliz ki. 14-15 sıra arkası tamamdır. Orada yan gelip onların ne yaptığını seyrederiz. Tom ayağa kalktı. Vallahi haklısın dedi. Sonu ne biçim gelirse gelsin. Ben kazançlı çıkacak değilim nasılsa. Yürü öyleyse, şu taraftan. Muli evin çevresini dolaştı, pamuk tarlasına daldı. 50 metre kadar ilerledi. Burası iyi dedi. Şimdi yatın. Projektörü dolaştırmaya kalktıkları zaman kafanızı pamukların altına soktunuz mu tamam. Eğlenceli bile. Üç adam yere upuzun uzandılar, dirseklerine dayandılar. Muli birden fırladı. Eve doğru koştu. Az sonra geri döndü. Sarıp sarmaladığı ceketlerle papuçları yere fırlattı. Bizimle ödeşebilmek için alır giderlerdi bunları dedi. O sırada farlar tepeye vardı. Evin üzerine dikildi. Jod sordu. Ellerinde fenerleriyle buraya gelip bizi aramaz mı bunlar? Keşke elimde bir sopa falan olsaydı. Muli kıkırdadı. Aramazlar. Size sansar gibi kurnazlaştım demedim mi ben? Bir gece Bill öyle bir şey yapmaya kalktı. Ben de çitin direğini arkadan kafasına indiriverdim. Taş gibi düştü. Sonradan herkese 5 kişi üstüme saldırdı diye anlatmış. Araba eve yaklaştı. Projektör yandı. Dalın dedi Muli. Buz gibi bir beyaz ışık sütunu başlarının üzerinden kaydı. Tarlayı taradı. Saklananlar hiç hareket göremiyorlardı. Yalnızca bir araba kapısının çarptığını duydular. Sonra bir takım konuşmalar işittiler. Işığa çıkmaya korkarlar diye fısıldadı Muli. Birkaç kere farlarını ateş ettim. Artık dikkatli davranıyor Willy. Bu gece yanında biri var. Tahta döşemelerde ayak sesleri duyuldu. Sonra evin içinden fenerin ışığı parıldadı. Ev ateş edeyim mi diye fısıldadı Muli. Kurşunun nereden geldiğini göremezler. Kafalarını karıştıracak bir şey çıkar. Hadi et dedi Jod. Casey yapma diye fısıldadı. Bir yararı olmaz. Boşuna ziyan. Biz işe yarayacak bir şeyler düşünmeliyiz. Evin yakınından tırmalama sesine benzer bir ses duyuldu. Ateşi söndürüyorlar diye fısıldadı Muli. Üzerine tekmeyle toprak atıyorlar. Araba kapıları çarptı, farlar döndü, tekrar yola çevrildi. Yatın dedi Muli birden. Hemen başlarını eğdiler ve o anda projektör üstlerinden geçti. Tarlayı bir o yana bir bu yana taradı. Araba çalıştı, uzaklaştı, tepeyi aştı, yok oldu. Muli doğrulup oturdu. Willie o son projektör numarasını hep yapar dedi. Öyle çok yaptı ki artık ışığı hangi anda yakacağını hisseder oldum. Hala da kurnazlık ettiğini sanıyor. Casey, belki evde adam bırakmışlardır dedi. Döndüğümüzde bizi yakalarlar. Belki, siz burada bekleyin. Ben bu oyunun kurallarını iyi bilirim. Muli sessizce uzaklaştı. Yalnızca başlangıçta pek hafif ayak sesleri duyulabildi. Bekleyen iki adam kulaklarını dikip ses duymaya çalıştılarsa da hiçbir şey duyamadılar. Az sonra Muli evden seslendi. Kimseyi bırakmamışlar, dönün haydi. Casey ile Jolt ayağa kalktılar. Evin kaya gölgesine doğru ilerlediler. Muli onları dumanı tüten sönük ateşin başında karşıladı. Zaten kimseyi bırakacaklarını sanmamıştım dedi gururla. Willie'nin kafasına vurmam, bir iki kere farlarını ateş etmem artık dikkatli davranmaya zorluyor onları. Kim olduğumdan emin olamıyorlar. Ben de kendimi onlara yakalatmıyorum. Hiçbir eve fazla yakın yerde yatıp uyumuyorum. Benimle gelirseniz size nerede uyuyacağımızı gösteririm. Kimsenin yanlışlıkla üzerimize falan basamayacağı bir yer. Düş öne dedi Joel. Arkandan geliyoruz. Kendi babamın evinde saklanmak zorunda kalacağım da hiç aklıma gelmezdi. Muli tarlaların arasından yola koyuldu. Jod'la Casey peşinden izlediler. Pamuk bitkilerini tekmeleye tekmeleye gidiyorlardı. Daha çok şeyden saklanacaksın dedi Muli. Tek sıra halinde peş peşeydiler. Bir su yatağına varınca içine indiler. Vay canına! Anladım galiba diye bağırdı Jod. Yan taraftaki mağara mı? Evet. Nereden bildin? Ben kazdım orayı dedi Jod. Abim Noah ile ikimiz kazdık. Altın arıyoruz deyip duruyorduk ama aslında her çocuk gibi biz de mağara kazıyorduk. Hendeğin duvarları artık boylarını aşmıştı. Yaklaşmış olmalıyız dedi Jod. Buralardaydı gibime geliyor. Muli, ağzını çalı çırpıyla kapadım. Kimse bulamaz dedi. Hendeğin tabanı birden düzleşti, kumluk oldu. Jod temiz kumları görünce duraladı. Ben mağarada falan yatmam dedi. Burada yatıp uyuyorum. Oturdu, ceketini kıvırıp başının altına koydu, uzandı. Muli çalıları aralayıp mağarasına süzüldü. Burası hoşuma gidiyor diye seslendi. Kimse üstüme gelemezmiş gibi hissediyorum. Jim Casey kumlara Jod'un yanı başına oturdu. Uyuyalım biraz dedi Jod. Şafakta John amcalara gideriz. Ben uyumam diye karşılık verdi Casey. Kafamda dünya kadar bilmece var. Dizlerini karnına çekip bacaklarını kucakladı. Başını arkaya attı, parlak yıldızlara baktı. Jod esnedi. Bir elini başının altına soktu. Sessiz kaldılar. Yavaş yavaş topraktaki yaşamın sesi tekrar başladı. O delikler, o kovuklar, o sürtünmeler tekrar canlandı. Köstebekler kıpırdadı. Tavşanlar yeşilliklerin altına sokuldu. Fareler tümsekleri açtı. Kanatlı avcılar sessizce havada dolaştılar. 7. Kentlerde, kentlerin kenarlarında, boş arsalarda, kullanılmış araba galerilerinde, tamir yerlerinde, araba mezarlıklarında, garajlarda hep göz alan dövizler yazılar asılıydı. Kullanılmış arabalar, iyi durumda kullanılmış arabalar, ucuz taşıtlar, 3 treyler, temiz durumda 27 Ford, elden geçmiş arabalar, garantili arabalar, radyosu bedava, 100 galon benzini bedava. Girin bakın, kullanılmış arabalar, kârsız. Bir arsa, ucunda da içine ancak bir masa, bir sandalye, bir de hesap defteri sığabilecek kadar bir baraka, bir yığın sözleşme. Fazla ellenmekten köşeleri kıvrılmış, birbirine köşegenlerle tutturulmuş, yanında da bir yığın doldurulmamış boş sözleşme formu. Dolma kalem, aman içi dolu olsun, çalışır durumda gözüksün. Kalem yazmadı diye satışın kaçtığı bile görülmüştür. Şuradaki itoğlu itlerin hiçbir şey alacağı yok. Her galeriye girip çıkar böyleleri, yalnız bakarlar. Tüm zamanlarını seyretmekle geçirirler. Niyetleri araba almak değil, sizin vaktinizi ziyan etmek. Vız geliyor sizin vaktiniz onlara. Şu taraftaki iki kişi. Yo, çocuklu olanlar. Onları bir arabaya bindir. Fiyatı 200'den aç. Yavaş yavaş in. 125 verebileceklermiş gibi görünüyorlar bana. Bağla artık. Bindir bir düldüle gitsinler. Kasıkla bitsin. Amma vaktimizi aldılar. Gömleklerinin kollarını sıvamış galeri sahipleri, satıcılar titiz, giyimli, tehlikeli, ufacık keskin gözleri bir zaaf yakalamak üzere aleste.